أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Hazreti Zeynep binti Huzeyme Annemiz Gülistanı 9. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta en son Uhud gazvesi olmuş ve en son evlendiği Abdullah bin Caş bu gazvede şehit olmuştu. Yani Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha bugünlere kadar 4 evlilik yaparak gelmiş, ilk ikisinden boşanmış, son ikisini de şehit vermişti. Yine bu evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Şimdi dünya hayatı, ahirete hazırlık, dünya dünyalarını yapacak. Ben onu şöyle kullanıyorum. Hayat gülistanında dikenler de oluyordu güllerde. Oluyordu diyorum o günler için. Bugün de aynı şekilde hayat gülistanında dikenler de olur güllerde. Hayat gülistanında. Dünya dünyalığını yapıyordu o zaman. Dünya dünyalığını yapıyor şimdi. Dünya dünyalığını yapacak gelecekte. Allah'ın kullarından bir kul olan Hazreti Zeynep de kulluk görevini yerine getirme çabası içindeydi. Ancak yalnız kalmıştı. Bu yalnızlık bambaşka bir yalnızlık idi. Her şeyden önce kendisiyle beraber 9 kız kardeşli kalabalık bir ailenin ferdiydi. 9 kız kardeş. Ancak bu kız kardeşlerinden ayrı düşmüştü. Bu kız kardeşlerinden yine çokça yeğenleri olduğu halde burada sadece yanında 2 yeğeni vardı. O ayrıntılara girmiyorum. Kaynaklarda fazla bilgi yok. Yani ne yandan bakılırsa bakılsın kalabalık bir ailenin yalnız kızıydı artık o. Kalabalık bir ailenin yalnız kızı. Şimdi bunu ısrarla söylüyorum. Yani bu kız kardeşlerin büyük bir kısmının kocaları müşrik, Mekke'deler. Bir tanesi Habeşistan'da. Efendim, diğerleri Mekke'de, Müslümanlar da Mekke'de. Yani gelememişler. İki yeğeni var sadece. Oldukça kalabalık bir ailesi var. Ama şimdi 4 kez evlilik geçiriyor. İkisinden daha önce sebeplerini bilmiyoruz. O zaman da fazla ayrıntıya girmemiştim. Boşanmış. Son iki kocası da biri Bedir'de, biri Uhud'da şehit oluyor. Böylece yalnız kalıyor. Akrabaları da yok orada. Aklınıza ne gelir? Ay çok yalnız kaldım, çok bunaldım, streslere girdim deriz değil mi? Ha işte. Onun için bunu bu kadar ısrarla burayı açmak istiyorum. Bütün bunlara rağmen sabır, sebat ve tevekkül ehli olmuştu. Halinden yakınmamış, kendini acındırmamıştı hiç. Sıkıntılarını bahane ederek içine kapanık biri olmamıştı. Lütfen dikkat edelim. Başımıza gelen dünya imtihanları her ne olursa olsun bir şekilde onu aşmayı başarmaya çalışalım. Ben şimdi ezbere buradan konuşup da nasihat edici olmak istemiyorum. Ama önümdeki notlarda kaynakların bize aktardığı Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile böyle bir ifade var. Yani çokça hadiselerle karşılaşıyor. Ancak sabrediyor, sebat ediyor, tevekkül ediyor. Birileriyle konuştuğu zaman ne var ne yok sorma ya. Benim derdim bana yetiyor. Şöyle çekiyorum, böyle yalnızım. Bunlar da yok. Biz yani ya eşimizden bu eş hanım olur, hanıma da koca olur. Ya da çocuklarımız olur, ya da çocuklar anne babaya. Ya da komşu. Bir şekilde birine bir şey sorduğumuzda sorma ya bir komşum var neler çekiyorum. Hemen başlarız şikayete. İşte ya benim oğlan böyle, benim kız böyle, benim gelin böyle. Birbirimizi böyle sürekli çekiştirir dururuz. Gelin susmasını bilelim. Tevekkül ehli olalım. Allah-u Teala bizi eşimizde mi, oğlumuzda mı, kızımızda mı, gelinimizde mi, damadımızda mı, torunumuzda mı, komşumuzda mı, neyle imtihan edeceğini bilmiyoruz kıymetli dinleyenlerim. Dünya imtihan dünyası. Baştan dedim ya dünya dünyalarını yapıyordu diye. Dünya sonuçta cennette değiliz ki. Ancak tabii hocam senin işin rahat konuşuyorsun rahat rahat dersiniz belki ama nereden biliyorsunuz benim dertlerimi siz? Herkesin kendine göre problemleri vardır. Problemsiz kimse yoktur. Bütün mesele bu sohbetler de bu yüzden yapılıyor zaten. Yani her ne olursa olsun sabır, sebat, tevekkül üçlüsü. Bir de halimizin yakınmayacağız. Yani sorma Allah bana zulmediyor. Allah bana eziyet ediyor. Der gibi ay hiç sorma akşam başım ağrıdı sabaha kadar uyuyamadım döndüm öteye yastık battı yorgan battı diye birbirimizle konuşmuyor muyuz? Konuşuyoruz. Biz bunu kime diyebiliriz? Ancak doktora diyebiliriz. Gideriz doktora. Doktor bey böyle böyle ağrıyor başım dişim neyse derdimiz yani. Doktora bunları anlatmak şikayet değil. Şifa arayın diyor Peygamber Aleyhisselam. Doktor da işte şifa vasıtasıdır. Onun dışında böyle birbirimize efendim zaten şeytan da sipere yapmış bekliyor orada. Ne yapıyoruz? Birbirimize diyemiyorum o cümleyi de korkuyorum yani. Birbirimize ama diyeceğim. Birbirimize Allah'ı şikayet ediyoruz. Haşa. Haşa. Allah bana böyle eziyet etti. Bir komşu verdi Allah bana sorma. Çektiriyor Allah bana. Haşa. Bir eş verdi. Eş diyorum yuvarlak. Yani hanım da olur koca da olur. O yüzden eş diyorum. Bana bir eş verdi. Aman geçimsiz neler çekiyorum bir bilseniz. Allah bana eşle zulmediyor. Haşa. Bir evlat verdi Allah bana. Bir kız verdi. Bir gelin verdi. Bir damat verdi. Aman aman düşman başına neler çekiyorum diyoruz. Demeyeceğiz. Allah-u Teala verir. İmtihandır. Bizim sabrımızı ölçer, sebatımızı ölçer, samimiyetimizi ölçer. Allah-u Teala hepimize eşin de hayırlısını, evladın da hayırlısını, gelinin de hayırlısını, damadın da hayırlısını, torunun hayırlısını, komşunun hayırlısını versin diye dua edelim. Bu arada böyle bir sıkıntı varsa mümkün mertebe başkasına şikayette bulunmadan bir şekilde çözmeye çalışalım inşallah. Ancak şurayı tekrarlamak istiyorum. Halinden yakınmamış, kendini acındırmamıştı hiç. Kim? Zeynep binti Huzeyme. Sıkıntılarını bahane ederek içine kapanık biri olmamıştı. Ay streslere girdin. Ya demeyin öyle. Öyle mi kulumdur Allah? Aa sana stres çek bakalım madem o kadar istiyorsun. Allah büyüktür. Ben Allah'a sığındım. Ya Rabbi dayanma gücü ver. Her akşam Amenna Resulü okuyoruz da yatsıdan sonra. Orada Allah-u Teala Estağfirullah La yükellifullahu nefsen illa vus'aha buyuruyor. Allah hiç kimseye taşımayacağı yükü, taşıyamayacağı yükü yüklemez diyor. Bunu buyurduğu halde aynı sure içerisinde vafu anna, vafir lana, verhamna, ente mevlana diye dua ediyoruz. Bize Allah ondan yardım istiyoruz, dua ediyoruz. Bunca hadiselere rağmen acısını içine gömmüş, İslam'ın yayılması ve doğru bir şekilde yaşanması için geceli gündüzü çalışıyordu. Şimdi bugün bizim en büyük eksiğimiz, yani ben demiyorum herkes sokağa çıksın, tebliğ etsin, anlatsın diye, ama yani sanki İslam'ı belli kesim anlatır, gerisi hazır oturur gibi bir duruma düştük maalesef. Yani bu her alanda böyledir maalesef. Yani böyle işte hoca anlatsın, işte veyahut da şu olsun bu olsun, üzerimize farz olan ibadetleri yerine getirmek için onların bilgisini, ilmini öğreneceğiz. Onları yerine getireceğiz. Namazda, oruçta, kıyafet, abdest neyse. Bir de kendi ailemizden başlamak üzere etrafımızda bu konuda faydalı olacağız, gayret göstereceğiz. Düzgün bir duruş sergileyeceğiz ki etrafımızdakiler de bu düzgün duruşumuzu, yani onlara düzgün gibi görünmeyeceğiz. Gerçekten düzgün olacağız inşallah. Evet, Hazreti Zeynep binti Huzeyme az çok gördüğümüz gibi, daha önce de geçtiği gibi, Mekke'de tanınmış ve önde gelen bir kabilenin kızı olarak büyüyüp yetişmişti. İslam güneşi doğmadan önce, yani İslam'dan önce, şefkat ve merhametle dolu bir hanım olarak tanınmıştı. Böyle bir özelliği vardı mübarek. Bütün herkese karşı çok iyi davrandığı gibi sürekli fakir fukarayı görüp gözetmesi sebebiyle ona Ummul Mesakin diyorlardı. Yani miskinlerin, fakirlerin annesi Ummul Mesakin. Bu künye ile meşhur olmuştu. Hem yardımsever ve hem de iffet ve ahlak abidesi bir hanımefendi olduğu rivayet edilmektedir. Ama onun en öne çıkan vasfı yetim, yoksul ve gariplerin annesi oluşuydu. Çünkü o şefkat, merhamet ve sevgi abidesiydi. Nasıl böyle olunuyor? İşte bu sıkıntılar bizi olgunlaştıracak. Yani bugünküler agresif diyorlar. Ben böyle batılı kavramları sevmiyorum ama yani böyle kendiyle çelişmiş, böyle gergin bir tip olmayacağız. Sıkıntılar bizim olgunlaşmamız içindir. Şimdi demirci dükkanına gidin. Demirden bir şey yaparken oradaki usta körüğü çektirir. O demiri ateşe verir. Adam akıllı onu harlar. Alev gibi olur. Sonra çekici vura vura ne yapacaksa onu yapar. O demir o ateşi yemezse kıvama gelmeyecek. Sıkıntılar bizim ateşimizdir. Bizi kıvama getirecek. Bizi isyana götürmeyecek. Biz tam tersine İsyana düşüyoruz. Yani bu İslam'dan önce de fakir fukara yardım ediyor ve dürüst bir kadın. İslam gelince iş tabii daha artacak. O kadar hassas durumu vardı ki onun, yani herkes aslında yardım. Mesela Hatice anneyi görmüştük sizinle, ona geçeyim. Efendim var Mekke'de böyle önde gelen hanımlar. Yardım ediyorlar. Hatice annenin künyesi Ummul Mesakin değil mesela. Başka onun künyeleri var. Faziletleri var ama bunda böyle bir özellik var. Nerede fakir fukara miskin var onları buluyor. Bakın ne yapıyor. Fakir fukaraya, kimsesizlere, muhtaçlara çok acıdığı, onlara karşı son derece şefkatli ve merhametli davrandığı herkes tarafından görünüp biliniyordu. Hatta kimsesizlerin karınlarını doyurup yiyecek, içecek ve giyecek bir şeyler bile temenni ettiği, bolca sadaka verdiği için yukarıda da az önce belirttiğimiz gibi Ummul Mesakin diyorlardı. Hazreti Zeynep'in çok yönlü bir hanım olduğunu biliyoruz. Bütün bu güzellikler onun hayat tarzı haline gelmişti. Şimdi benim tarzım diyorlar şimdikiler, tarz. Tarzım bu. Peki tarzını neye göre belirliyorsun? Buyurun. Hayat tarzı. Bunun bu işte. İslam şefkat ve merhamet dini olduğu gibi aynı zamanda infak ve ihsan dinidir biliyorsunuz. İslam'dan önce böyle güzel vasıflarla yetişenler İslam ile bu güzelliklerin yanında daha bir güzelliklerle donanıyorlardı. Hazreti Zeynep'in fakir fukarayı gözetmesi İslam ile daha bir derinlik ve zarafet ile çok daha yücelere taşındı. Kendini fakir fukaraya adamış oldu. Şimdi kocaları vefat etti, yalnız kaldı. Ay benim derdim bana yeter, yalnızım, kimsesizim. Kocalarının vefatı ile yalnız kalmış olsa bile. Bu anlamda hiç de yalnız değildi. Buyurun. Bir anne şefkatiyle kucak açtığı bunca insan vardı. Onu hiç yalnız bırakmıyorlardı. Burayı göreceğiz. Çünkü o miskinlerin annesiydi. Hazreti Zeynep binti Huzeyme gün görmüş, geçirmiş, akıllı bir hanım. Sahabilerin hepsinin yaşadığı gibi o da bugünlere kadar çok şey görüp yaşamıştı. Yesrib Medine olalı, yani Medine'nin eski adı Yesrib biliyorsunuz. Yesrib Medine olalı çok şey değişmişti. O da bu süreçte üzerine düşen her ne varsa elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığı gibi sürekli yeni hizmetler de yapıyordu. Ve nihayet bir gün hayatı boyunca aklına hiç gelmeyen bir şeyle karşılaştı. Daha doğrusu çok düşündürücü bir teklif aldı. Ama sıradan bir teklif değildi bu. Hadi bakalım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi böyle bir sadece ben konuşan siz dinleyen değil, yani böyle karşılıklı konuşuyor olsak, ben size sormuş olsam aldığı teklif ne olabilir diye. Sanırım bazılarınız anladınız. Çünkü zaten anlatırken niçin bu hanımı anlattığımı da biliyorsunuz. O kelimeyi kullanmadım. Şimdi meşhurdur halk arasında. Allah bir kapıyı açmadan bir kapıyı kapamaz derler. Bazen bu yanlış kullanılıyor. Bir kapıyı kaparsa yeni bir kapı açar. Bu biraz, yani bu da maksadı kötü değil, iyidir ama yani yanlış kullanımdır. Allah-u Teala kapıyı açmadan kapıyı kapatmıyor. Ancak işte bize bir kapı açıyor Cenab-ı Hak. Sana şu kapıyı açtım demiyor. Bizim kaderimiz, yani biz onu öyle, o kapıyı biz bulacağız. Şimdi bak ifadeyi tekrarlıyorum. Ve nihayet bir gün hayatı boyunca hiç aklına gelmeyen bir şeyle karşılaşıyor. Daha doğrusu çok düşündürücü bir teklif alıyor. Ama sıradan bir teklif değildi bu. Bu bir evlenme teklifiydi. 4 evlilik geçirmiş, artık düşünmüyor. Ama teklif geldi. Peki kimden geldi? Anladınız değil mi kıymetli dinleyenlere? Bakın 9. bölümdeyiz. Ancak anne diyeceğiz şimdi. Teklif Peygamber Aleyhisselam'dan geliyor. Onunla böyle bir şey düşünmediği için bu teklife şaşırdım. Bu teklife şaşırdım. Bu yüzden bir anda ne diyeceğini ve nasıl hareket edeceğini bilemedi. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın evlilik hayatı ve özellikle çok evliliğinin sebepleri üzerinde durulurken bunu çok söylemişimdir ben. Yani iyi niyetle çok yanlışlar yapılıyor. İyi niyetle. İşte onları korumak, himaye etmek için evlendi. Tamam, bir tane sahabeye alsın, kendine niye alıyor diye sorarım. Yani bir de en çok benim tenkit ettiğim işte bir düşman kabilesidir. Onun kızını alarak o kabileyle düşmanlığı bitirme hedefiyle evlendi diye Böyle çok örnekler var. Peki fıkıhta nikah babının bölümünü okurken veya birileri anlattığında dinlediğinizde mezheplerin farklı görüşleri olmakla birlikte evlilikte kadının da onayı şarttır. Yani onay vermese nikah olmuyor. Kadın da onay verecek. E şimdi karşı kabileyle düşmanlık var. Onlarla oradan bir kız alırsam düşmanlık biter diye bir kadını kullanmak değil mi bu? Bu nikah olmaz. Yani karşı düşman kabileyle dostluk kurmak için onların kızı alınmaz. Devlet düzeyinde siyasal evliliktir bu. Onlara karışmıyorum, o ayrı. Ama benim önümde peygamberim var ya, bana örnek bu. Hepimizi bağlıyor. Burada da Aleyhisselam devlet başkanıdır. Ancak işte o yüzden bu şekilde izah ediyorlar ve yanlış yapıyorlar. Çünkü nikahın şartlarından biri, sıhhatından biri yerine gelmiyor. Sen şimdi düşman kabileyle dostluk kurayım diye onun kızını alıyorsun veya kız veriyorsun onlara. Peki bu kız istemiyorsa ne olacak? Yani bu kadının kızı nasıl kullanıyorsun? Bu şekilde yani yakışıyor mu İslam'ın ahlakına, adabına? Düşman kabileyle dostluk kurmak evlilik sebebi değildir, olamaz. Peki olmuyor mu? Oluyor. Peki doğrusu ne? Doğrusu şu: düşman kabileyle dostluk kurmak evlilik sebebi değil, evliliğin sonucudur. Evliliğin sonucu. Diğer annelerin bizi sizlerle paylaşırken örnek verdim, isim verdim, çok geçti yani. Aleyhisselam'a düşmanlık besleyenler, Allah takdir ediyor, şu hanımı al, alıyor Aleyhisselam. Çok hor bakıyorlar, sıkıntı yaşanıyor ki biri Zeynep binti Cahş idi. Cahş, bu da Zeynep de bu, Zeynep binti Huzeyme. Zeynep binti Cahş, onu yayınladım elhamdülillah idi. E şimdi Resulullah zaten halasının kızı ama o akrabalar kabul etmiyor. Fakat bir de damat olarak yakın mesafeden durunca, yani yakından tanıyınca düşmanlık dostluğa dönüşüyor. Olay bu. Yani düşmanla dost olmak için kadını kızı kullanmayacağız. Bu şekilde evlilik olunca karşılıklı görüşmeler olacak ve o düşmanlık dostluğa dönecek. Bu. Ancak burada niye durdum bunun üzerinde? Ben bu notlarımı şu an sizlerle paylaşırken, bu kısma hazırlık yaparken en çok kitaplarda gördüğüm şu ifade vardı. İşte Zeynep bint-i Huzeyme yalnızdı, kimsesizdi, çaresizdi. Resulullah ona acıdı. Onu himaye altına almak için evlendi. Kulağa da hoş geliyor. İyi, madem acıdı, bir tane sahabeye istesin. Kendisine niye alıyor? Yani ben de bu soruyu sorarım. Şimdi biraz sonra size bir hadis okuyacağım. O yüzden bunları söylüyorum. Bu çok önemli, atlanan bir şey. Evet, Resulullah Aleyhisselam Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin yalnızlığını görüyordu ve ona bir çare arıyordu Aleyhisselam. İşte böyle bir zamanda Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Resulullah bir mesaj getiriyor. Bizim en çok atladığımız hadisedir. Şimdi en önemli yerdeyim. Bu kadar annelerimizi sizlerle paylaştım. Bu hadisi şerifi buraya sakladım. Yani burada anlatayım diye istedim. Şimdi keşke demeyin diyor Aleyhisselam ama her anne de bunu keşke okusaydım diye de diyorum bazen. Aleyhisselam asabıyla ilgileniyor. Ne yapılması gerekirse yapıyor. Bakıyor Zeynep binti Huzeyme yalnız kalmış. Ona bir çözüm düşünürken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ve Resulullah Aleyhisselam'a Hazreti Zeynep'le evlenmesini söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Yani ilahi irade bu yönde tecelli ediyor. Hocam anlayamadık. İşte işin en düşündürücü yanı burası. İlahi iradeyi unutmayalım. Kıymetli dinleyenlerim, İlahi irade.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Evlilikte ilahi irade. Sosyal hayatta ilahi irade. Ekonomik, eğitim, öğretim, askeri, hukuki hayatta ilahi irade. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri var. Bu takdir tecelli ediyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliya adlı eserinde 7. cildinde geçen ve bunu da Tecid-i Sarih Buhari'nin muhtasarında ekstra almışlar hadisi şerifi. Arapça aslıyla paylaşmak istiyorum. Çok önemli yani. Okuyorum. Yani hadisi şöyle kitabından, kaynağından açtım şöyle kaynağımı. Size paylaşıyorum. Ma tezevveçtu şey'en min nisa'i. Ma tezevveçtu şey'en min nisa'i. Ve la zevveçtu şey'en min benati illa bi vahyin. Ne diyor? Ne kendi evliliklerim ne de kızlarımın evliliği öyle sıradan değil, vahil olmuştur diyor. Ma tezevveçtu şey'en min nisa'i ve la zevveçtu şey'en min benati illa bi vahyin. Evet. Vahil olmuştur. Benim evliliğimde, kızlarımın evliliği de vahile olmuştur. Ca'eni bihi Cibrilu aleyhisselam. Cibril aleyhisselam geliyor. An Rabbi azze ve celle. Rabbimin azze ve celle'nin emri olduğunu bana söylüyor. Şununla evlen diyor. Ben de evleniyorum. Kızını şuna ver diyor. Ben de veriyorum. Olayın özü bu. Evet, Ebu Nuaym'ın kaynağını bir daha söylüyorum. Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliya adlı eseri cilt 7 sayfa 251. Kitabı kapatalım, yerine koyalım. Kıymetli dinleyenlerim, mesleğim benim bu olduğu için Resulullah'ın hayatını çokça anlamaya çalışan bir kardeşiniz olarak aynı zamanda evlilik hayatında böyle incelediğimde çok evlenmenin sebepleri konularında böyle savunmacı bir anlatımla, yani sanki Resulullah yanlış yapmış da aslında şunu kastetti, bunu kastetti, birilerine bir şey anlatma, birilerini ikna etme sanki bir telaşı var gibi, ben buna canım sıkınıyor. Hadislerle oynayanlar niçin hadislerle oynuyorlar? İşte bunu kaldırıp çöpe atıyor. Kendi konuşmak için Resulullah'ın sözü bu sahih midir diyor. Bilmiyorum şu an siz beni dinlerken aklınıza geldi mi? Hocam acaba bu hadis sahih mi diye. Allah istesin önüne gelen bu soruyu soruyor. Sanki böyle her şeyi sahih biliyor, bir bu kaldı sahih diye. Yani bu neye benziyor? Bugün de benim yine seminerim vardı benim mesela. Orada örnek verdim yani işte böyle Ayşe annemizle ilgili bir soru sorulduğunda. Yani hocam diyor ya Ayşe anne kaç yaşında evlendi? Herkesin sorusu derdi bu yani. Bir programda, yurt dışında bir programda aile semineriydi. Allah yardım etti. Güzel bir program oldu. Ondan sonra oradan çıktı bir tane bayan. Ya hocam dedi Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı kaçtır dedi. Ben de salon biraz büyük. Ses duymadı. Herkes duysun bahanesiyle onu kürsüye çağırdım. Mikrofonu çıkardım yerinden uzattım ona doğru. Dedim soruyu tekrarla herkes duysun. Soruyu tekrarladı. Hazreti Ayşe evlendiğinde kaç yaşındaydı? Soru bu. Herkes pür dikkat bana bakıyor şimdi. Ben eminim bu kadın bu soruyu 50 kişiye sormuştur. Benden sonra gene soracak. Yani bu böyle devam edecek. Ben ne cevap verdim? Hiç yaşına falan girmedim. Mikrofonu çevirdim. Dedim ki Hazreti Sevde annemizin evlilik yaşı kaçtı? Bilmiyorum. Hazreti Ümmü Seleme'nin kaçtı? Bilmiyorum. Hazreti Hafsa annemizin kaçtı? Bilmiyorum. Ha şimdi şu anda sizlerle paylaşıyorum. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin evlilik yaşı kaç? Bilmiyorum. Peki Hazreti Safiye annemizde? Bilmiyorum. Hazreti Meymune annemizde? Bilmiyorum. Hazreti Ümmü Habibe annemizde? Bilmiyorum. E sana ne Ayşe annemizden? Dedim. Kadın homurdana homurdana gitti yerine. Mesele Ayşe annemiz değil. Yani Ayşe anne çok büyük bir alime, müştehide bir hanım. 2210 hadis rivayet etmiş. Tefsirde, fıkıhta, hadiste otoriter. Onun ilmi yönüne eğileceğimize yaşıyla bizi oyalıyorlar. Yaşıyla. Şimdi aranızda gençler de vardır. Muhakkak da yani orta yaşlarda yaşlılar da vardır. Şu an beni dinleyenler. Mesela hocam benim işte ninem 13'ünde evlenmiş. Annem 12'sinde evlenmiş. Benim teyzem 14'ünde evlenmiş eskilerden. Yani bunu çok duyarsınız. Bizim ülkemizde kaldı ki yani o kadar da sıcak yani ergen ülkeye şey değil bu anlamda. E şimdi o dönemde evlilik yaşına bakarsak problem orada çözülür. Bu problem Ayşe anne 9 yaşında evlense ne olur? 14 yaşında evlense ne olur? Problem o değil. Ben tekrar söyleyeyim. Aleyhisselam buyuruyor ki yani ben bir de bunu biraz manayı biraz kaynaklardaki geçtiği şekliyle biraz Osmanlıca, Osmanlı ifadesiyle yani vahyini Rabbim Azze ve Celle'den Cibril Aleyhisselam getirmeden zevcat-ı tahiratımdan hiçbiriyle tezevvüç etmediğim gibi kızlarımdan hiçbirini de tezviç etmedim. Osmanlı böyle mana vermiş. Ne güzel mana ya. Yani diyor ki işte okudum az önce Arapça aslını. Yani Cebrail Aleyhisselam geliyor Allah'tan bana vahiy getiriyor şunu al diye Allah'ın emridir diye ben öyle evlendim. Tüm evliliklerim kızlarımın evliliği de öyle oldu diyor. Gördüğünüz gibi yani gördüğünüzde işittiğiniz gibi diyeyim kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın bütün evlilikleri ilahi iradeyle olmuştur. Üstelik sadece onun değil kızlarının evliliği de İlahi irade ileydi. O an için bütün bunları bilmeyen Hazreti Zeynep binti Huzeyme evlilik karşısında, teklifi karşısında olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap veremedi. Takıldı kaldı. Resulullah Aleyhisselam'a sevgisi, saygısı, muhabbeti çoktu. Ama böyle bir şeyi hiç aklına bile getirmemişti. Teklifi yapan ayrı düşündürücü, yapılan teklifin kendisi ayrı bir düşündürücü. Evlenme teklifi yapan Resulullah Aleyhisselam, şimdi kalkıp böyle birine hayır diyebilir miydi? Ya da ben evlenmeyi düşünmüyorum, bunu da diyemiyor. Allah ve Resulüne itaati emreden çokça ayet-i kerime var malum. Resulullah Aleyhisselam ne buyurursa mutlaka itaat edilmesi gerekiyor, bunu da biliyor. Ne yaptı? Karar vermede bir hayli zorluk çekiyor. Onun tereddüdü evlilik teklifi yapan Resulullah Aleyhisselam değil kendisiydi. Ona layık olamamanın endişesiydi. Onun için tereddüt ediyor. Ona layık olamamanın endişesi. Bu endişesinden dolayı evlilik teklifine verecek cevabı biraz geciktirmiş oldu. Ancak evlilik konusundaki ilahi iradeyi öğrenince, buyurun şimdi görün sahabe duruşu bir anda değişti. Üstelik sadece değişmeyle kalmadığı gibi düşünme eyleminden itaat eylemine geçiş yapınca bir anda rahatladı. Bakın ne yapıyorlar. Düşünüyor, düşünme eyleminden itaat eylemine. Bir şey peygamber diyorsa düşünülmez, itaat edilir. Bunu gördü. Erkek olsun, hanım olsun, en yaşlılarından çocuklara varıncaya kadar sahabilerin en büyük özellikleri Allah'a ve Resulüne itaat konusundaki hassasiyetleriydi. Hazreti Zeynep binti Huzeyme de sürekli itaat üzere olduğu için teklifi doğru değerlendirmede aynı çizgi dahilinde hareket etti. Ve Resulullah Aleyhisselam ile evlendi. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, madem çokça geliyor yaş soruları, işte kaç yaşında evlendi, şöyle oldu, böyle oldu, bunlar çok geliyor. Annelerimizin Peygamberimiz aleyhisselam ile evlendiğinde yaşları ile peygamberin yaşına bakacağız. Şimdi Zeynep binti Huzeyme'deyiz. Bütün kaynaklar 3 tane rakam veriyor bize Hazreti Zeynep için. 29, 30, 31 yaşlarındaydı. Resulullah'ın yaşı 56. 56. Şimdi 3 rivayeti birleştir, 30 ediyor. Yani 29, 30, 31. Ortası 30. O yüzden ben 30'u tercih ettim notlarımı alırken. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin Hazreti Peygamber'le evlendiğinde yaşı 30. Peki 4 evlilik geçirmiş bu kadın. Bakın demek ki çok erkenden evlendi bu. Bunların tarihlerini bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Vahiy geldiği dönemde evlendiği Ubeyde bin Haris'i biliyoruz. Evli olduğu. Mekke dönemini onunla yaşıyor. İslam'dan önce 2 evlilik yaşamış. Demek çok küçük evlendi. Ubeyde radıyallahu anh Bedir'de şehit oluyor. İddet müddeti geçtikten sonra Abdullah bin Cahş ile evleniyor. O da Uhud'da şehit oluyor ve kalıyor. Uhud'dan sonra yine iddeti dolunca yani 4 ay 10 gün sonra 4 ay 10 güne kadar bir istek olmaz. Artık 5. 6. kaçıncı aysa çok da ara uzun değil. Efendim evleniyor. Hicretin 4. yılı. Yani miladi olarak 625 yılı evleniyor. Şimdi rakamlara takılmayı sevmem ama burada çok hassas bir durumla karşı karşıyayız kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlenip Zeynep anne olma günlerinde Uhud'dan gelinmiş. Şimdi arkasından Beni Nadir Yahudileri çok ciddi entrikalarla Resulullah'a suikast da düzenlemişler. Ayrıntıya girmiyorum. Beni Nadir gazvesi yani Bedir'den gelindi işte şu kadar şehit var, şu kadar yaralı var, toparlanma süreci, şu süreci, bu süreci 2 ay, 3 ay, 4 ay geçiyor. Geçiyor. Ve işte hemen aleyhisselam Beni Nadir üzerine gidiyor Allah'ın emriyle. Onları sürgün ediyor. Orayı biraz göreceğiz. İşte o günlerde Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile evlilik var. İlginçtir kıymetli dinleyenlerim. Bu evlilik esnasında bir taraftan Beni Nadir sürgünü var hemen arkasında. İçkinin haram kılındığı aylar var gene o günlerde. Yani aleyhisselam çok yoğun. Bunları inşallah kısa kısa paylaşayım sizinle ama sadece şunu söylüyorum. Yani hicretin 4. yılı miladi 625. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin yaşı yuvarlak 30, Resulullah Aleyhisselam'ın yaşı 56 ve bu evlilik Allah'ın emriyle tekrarlıyorum gerçekleşiyor. Şimdi bu evlilik Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evlilik. Güzel bir düğün ile yeni bir güzelliğe adım attı cümlesini ben kullanıyorum. Çünkü Zeynep binti Huzeyme'nin düğününe ilişkin elimizde rivayetler yoktur. Ancak aleyhisselam bütün annelerimize yani erkeğin hanımına vermesi gereken mehri o günün şartlarında belli oranda vermiş. Bunun rakamları var. Bunlara ayrıntıya girmiyorum. Yani mehir geçiyor bir tek ama nasıl bir tören oldu? Bazı annelerimizde töreni mesela Ayşe annemizde çok ayrıntılı töreni biliyoruz. Hatice annemizde mesela İslam öncesinde olduğu halde töreni biliyoruz. Evlilik töreni. Ama mesela Sevde annemizde evlilik töreni bilmiyoruz. İşte bir de bu Zeynep binti Huzeyme annemizde Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlilik töreni bilmiyoruz. Sadece güzel bir düğün ile yeni bir güzelliğe adım attı. Resulullah Aleyhisselam ile evlenerek sadece o dönemin Müslümanları için değil, sadece o dönemin Müslümanları için değil, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar için anne imtiyazına ulaştı. O artık Ummul Müminin yani müminlerin annesi sıfatı ile yeni bir künye sahibi oldu. Bu evlilik diğer evliliklere pek benzemiyor. Diğer evlilikler de sadece evlendiği adamın hanımı olmuş ve o şekilde yaşamıştı. Resulullah Aleyhisselam ile evlenince ne oldu? Bir yandan alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberin hanımlarından biri. Bir yandan ashab-ı kiramın annesi. Bir yandan bütün ümmetin annesi olurken, diğer bir yandan da sorumlulukları alabildiğine artıyordu. Ya, öyle nimet farklı yani. Alabildiğine artıyor. Resulullah Aleyhisselam ile evlenen Hazreti Zeynep artık sadece Hazreti Zeynep değil, bundan sonra Zeynep annemiz oluyordu. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, az önce bir cümle kullandım. O tutuyorum aklımda kenarda. Allah-u Teala bir kapıyı açmadan diğerini kapamaz. Şimdi 4 evlilik geçirmiş, son 2 kocası şehit olmuş, kadın ortada kalmış. Ama Allah-u Teala ezelden takdir etmiş, bunu ümmete anne, peygambere hanım yapacak. O kapıyı daha önce açmış. O kapının açık olduğunu ne peygamberimiz biliyor ne annemiz biliyor. Ne zaman ki Cebrail Aleyhisselam geliyor, şunu al diyor. Ha, peygamberimiz de öğrenmiş oluyor. Annemiz de tabii buna itaat ediyor. Müminlerin annesi. Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafında bu geçer. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Nebi peygamber aleyhisselam müminlere, iman eden müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Canlarından, nefslerinin daha önceliklidir. Onun hanımları da annelerinizdir. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ahzab suresinin 6. ayetin başında. O yüzden Zeynep annemiz diyoruz. Yani anne, Cenab-ı Hak anne deyin, anne olarak sayın diyor. Ben burada isterdim ki sizlerle neler yaşandı onları genişçe işleyeyim ama bakın 9. ders yapıyoruz. Ancak evlendi peygamberimizle Hazreti Zeynep annemiz. Bir kere önce düğün törenini bilmiyoruz. Mehirini verdi aleyhisselam, işte tören yapıldı, evlendi. Velime yemeği verdi. Bunlar zaten sünnet. Bunlara girmedim hiç. Yani töreni bilmiyoruz. Ama şu ifadeyi özellikle kullanmak istiyorum. Tüm annelerimiz için geçerli ifade olmakla beraber biz de bulunduğumuz sosyal hayatımızda nerede ne iş yapıyorsak konumumuza göre hesabı vereceğiz. Yani bulunduğumuz makamda, mevkide yetkimiz arttıkça sorumluluğumuz artar. Şimdi ne diyoruz? Resulullah Aleyhisselam ile evlenince bir yandan alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberin hanımlarından biri. Bir yandan ashab-ı kiramın annesi. Bir yandan bütün ümmetin annesi olurken, diğer bir yandan da sorumlulukları alabildiğine artıyordu. Mesela zekatı düşünün kıymetli dinleyenlerim. Fakirsek zekatta sorumlu değiliz. Zekata iman ederiz. Yani böyle İslam'ın şartlarından biridir, o kadar. Ama zekat verici konuma gelirsek zekatta sorumluyuz. Hac belli varlık gerektiriyor. Bir de yol emniyeti, gitme gelme gerektiriyor. Bir de sağlık gerektiriyor. Hac ibadeti için. Yani hastasın, gidemiyorsun mesela. Senden düşüyor. Efendim imkanın yok, paran gidemiyorsun, düşüyor. Ben de siz çoğunuz gibi yıllardan beri sıram çıksın, kura çıksın diye bekliyoruz. Ben de gidemedim. Rabbim hepimize hayırlısını versin. Yani ölürsek yazılmışız sonuçta. İnşallah Cenab-ı Hak artık bağışlar bizi, bilemiyorum ama netice itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani imkanlarımız arttıkça sorumluluğumuz artar. Fakirsin, zekat sorumluluğun yok. Fakirsin, hac sorumluluğun yok. Varlık sahibi oldun, zekattan sorumlusun, hacdan sorumlusun. Yani imkanlar arttıkça, kendi başına küçük bir yerde bir işçisin, çalışıyorsun, işinden sorumlusun. İş veren isen işçinden de sorumlusun. O yüzden sorumluluk artıyor. Bilmiyorum şimdi merak ettiniz mi? Hazreti Zeynep annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaçıncı hanımı oluyor? Ve evlendiğinde kaç hanım var? Yani kuma dediğimiz, kuma arkadaşları diyorum ben. Bunlar kimler var? Şöyle kısa bir tanıtayım size. Hazreti Zeynep annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın 5. hanımı oluyor evlilik sırasına göre. Resulullah Aleyhisselam ilk evliliğini biliyorsunuz Hazreti Hatice annemiz ile yapıyor. Onun vefatından sonra Sevde annemiz ile evleniyor. Bu iki evlilik Mekke döneminde oluyor. Aynı şekilde Mekke dönemi içinde Ayşe annemiz ile nişanlanıyor. Ancak onunla Medine döneminde evleniyor. Daha sonra da Hafsa annemizle evleniyor. Şimdi Hatice anne vefat etti. Kim var? Sevda anne 1, Ayşe anne 2, Hafsa anne 3. Kendisi evlendi, 4 hanım etti. Biri vefat ettiği için 5, 5. hanımı yani. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlendiğinde orada 3 hanım daha var. Kendisi 4. hanım yani 5. ama biri vefat ettiği için. Peki bu kadınlar bunu nasıl karşılayacaklar? Yani bu kolay bir şey değil. Ancak bunu benim anlamam, size anlatabilmem de mümkün değil. Çoğumuzun anladığını sanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Öyle konuşuyoruz ya, bir şeyleri okuyup ezberleyip konuşuyoruz. Ezdirici olmak da istemiyorum. Ama bu farklı bir hadisedir. Bu hadiseyi böyle biraz enine boyuna açmak gerekiyor. Ona göre inşallah işlemek gerekiyor. Fakat süremizin dolduğunu şöyle saate bakıyorum, görüyorum. İnşallah önümüzdeki haftada burayı da sizlere açmaya çalışarak Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizi paylaşmaya, tanımaya devam edip onun o güzelliğinden güzellikleri devşirelim diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.